Ayrım 10.
Küçümseme virtüözleri, belirli Platoncu politik fikirler aracılığıyla Nietzsche'nin politik felsefesinin incelenmesi. Nietzsche Studien, 21.900 sayfa 184-210. Platon'un sanatçılığı konusunda John Gunnell, Platon'un virtüöz ruh ve kozmik yönetimin doğasını koyutlamasından ötürü en az öncelleri kadar şair olduğunu öne sürmektedir. Bakınız Gunnell, Political Philosophy and Time, Political Felsefe ve Zaman, sayfa 135. Nietzsche için böylesi her hakikat bir yanılsamadan ibarettir. Sanatçı veya şairin yaptığı şey hakiki bir dünya yaratmaktır. Ama politikada hakikatin sanatsal üretiminin, şeylerin doğal düzeni, görünümü, yanılsaması verecek biçimde gizlenmesi zorunlu hale gelebilir. Örneğin Platon'un ünlü soyluluk mitinde olduğu gibi. Platon'un politik düşüncesinde kapsamlı ve ezeli ebedi olarak yorumlanabilecek devlet ve deha arasındaki bağlantının içrek öğretisinin muhteşem hiyeroglifinin izlerine rastlanabilir. AG'ye sayfa 18. Homer's Contest'te Nietzsche eski Yunanların insan doğasının kalbinde şiddet ve acımasızlık itkilerine rastlanacağının farkına vardıklarını öne sürer. Nietzsche tıpkı cinayet işleme ve bunun cezasının çekilmesi düşüncesinden doğan eski Yunan hukuk anlayışı gibi daha soylu bir uygarlığın da ilk zafer çelengini cinayetin cezalandırılma sunağından aldığını öne sürer. H.C. sayfa 53. Nietzsche insanlığın doğadan farklı olduğu görüşüne karşı çıkar. Sözde doğal olan nitelikler ve buna uygun olarak insansı diye adlandırılan vasıflar gelişimlerini hep bir arada sürdürürler. En yüksek ve en soylu becerilerinde doğadır insan ve doğanın müthiş çift kişilikli karakterini kendisinde barındırmaktadır. Yaygın olarak korkutucu ve insansı olmayan diye addedilen beceriler ve vasıflar, duygularda, eylemlerde ve işlerde tüm insanlığın yeşermesini mümkün kılan verimli toprağın ta kendisidir. AG'yi sayfa 51. Nietzsche'ye göre bireysel dürtülerin, bütünün yani yurttaş toplumunun refahını desteklemesini garantileyerek insan doğasının ürkütücü ve saldırgan itkilerinin yüceltilmesine ve kanalize edilmesine hizmet eden şey politikada, sanatta, sporda ve şenliklerde rekabettir. Agon, AG'ye sayfa 58. Her Atinalı diye öne süren Nietzsche, rekabette kendi egosunu geliştirmekteydi. Böylece rekabetin Atinalılara en büyük hizmeti ve en az zararı vermesi sağlanıyordu. AG'ye. Rekabet ortamı aracılığıyla eski Yunanlar bencilliği dizginleyip kısıtlayabiliyorlardı. Eski Yunan toplumunda bireyler kesin sınırlar ve belirli ufuklar içinde yaşıyorlardı. Eski Yunan'da bireyler modern bireylerden daha özgürdü. Çünkü erekleri daha somut ve daha belirgindi. Oysa modern insan kendisini toplumsal bağdan ve geleneksel roller ve hiyerarşilerden özgürleştirmişti. Ama sadece yeni kazanılmış sonsuz özgürlüğünün taşınması çok ağır bir yük olduğunu keşfetmek için. AG'ye sayfa 59. Nietzsche basitçe devletin acımasız temeline övgü yağdırmaz. Tutumu da yüksek kültürün inceliklerini, saflıklarını sahte bir tevazuyla süzen, muhafazakar bir müdafiinin tutumu değildir. Bir yorumcunun dikkat çektiği gibi hedefimiz Nietzsche'yi görüşlerinden ötürü ne mazur görmekle de suçlamak olmalıdır. Asıl yapmamız gereken onun kültürün ikilemlerine karşı duyarlılığını daha fazla takdir etmek olmalıdır. Dipnot. Bakınız Henry Stalin, Nietzsche's Voice, Nietzsche'nin Sesi, New York Cornell University Press, 1990, sayfa 83-85. Nietzsche, kültürün ezilenlerin dökülen kanı ve çektiği sefalet üzerinde kurulduğu gerçeğini örtbas etmeye kalkışmaz. Bunun yerine kültür ve politik arasındaki çekişmeyi trajik terimlerle ifade eder. Ezilenlerin merhamet gözyaşlarının haklı bir gerekçesi vardır belki ama bu gözyaşlarının politikanın yazgısını belirlemesine izin verilecek olursa devletin etik temeli aşınacak ve toplum bundan böyle sanat ve üstünlük uğruna var olmayıp tersine dar bir bencilliğin tatmini için var olacaktır yalnızca. Nietzsche modern liberal demokrasinin estetik üstünlük, kahraman bireylik ve aristokratik özgürlük nosyonlarının kökünü kazımaya eğilimli olduğuna dair nahoş hakikati bize gösterme konusunda zekice davranır. Liberal açısından yaşama dair tüm değerler görelileştirilmiş ve eşit kılınmıştır. Dolayısıyla toplumda ve değerler arasında bir mertebe düzeninin gerekliliğini kabul etmeye yanaşmaz hiçbir şekilde. Böylece toplumsal yaşam özel bir bencilliğin geliştirilmesinin öne plana çıkarıldığı, dar, tanımlanmış bir bireylik tarafından karakterize edilir hale gelir. Nietzsche bir yandan modern demokrasi, bir yandan da modern düşünme biçimlerinin sanat ve kültür açısından barındırdığı yazgısal sonuçlar tarafından yaratılan ikilemlerden bazılarını bize göstermektedir. Nietzsche'nin kölelik ve savaşı savunurken öne sürdüğü argümanlar, yalnızca derine kök salmış liberal ve demokratik duygularımıza ters düştüklerinden değil, ama daha da önemlisi 20. yüzyılda tanık olduğumuz savaş dehşetine dair bilgilerimizden ötürü bize tuhaf ve naif gelebilir belki. Bu argümanlar Yunan politik erdemlerini 19. yüzyılda çalışmanın ve savaşın ekonomik ve askeri gerçeklikleriyle ilişkilendirmede başarısızlığa uğramalarından ötürü naiftir. Nietzsche argümanlarını modern endüstriyel üretim teknikleriyle değişen çalışma koşullarına uyarlamaya özellikle hiç çaba harcamaz. Bunun yerine antik bir köle kültüründen tomurcuklanan düşünceler üzerinde temellendirmeye çalışır. Marx'ın kapitalizm eleştirisinin en güçlü yönlerinden biri, modern çalışma koşullarının işçinin varoluşsal ve psikolojik yaşamı üzerinde sahip olduğu, kötürümleştirici etkileri ortaya çıkardığı yabancılaşma teorisidir. Dipnot, bakınız Karl Marx, Economic ve Philosophical Manuscripts of 1844. 1844 ekonomik ve felsefi el yazmaları. The Early Writings içinde. Çeviren Rare Livingston, Middle Axe Penguin 1975 sayfa 279-401. Marx'ın kapitalist toplum eleştirisinin gücü büyük ölçüde politikanın zengin ve yoksul arasındaki ekonomik çatışmanın hakimiyetinde bulunduğu sınıflı bir toplumun ürettiği toplumsal rahatsızlıklara ilişkin bir değerlendirme olmasından kaynaklanır. Nietzsche'nin modern toplumun ekonomik ve toplumsal gerçekliklerini kavrayış şekli, Marx'ın eleştirisini hüküm süren koşullara uygunluğunun tersine tipik bir romantik antikapitalistin kavrayışından daha etkili ya da daha yeterli değilmiş gibi, çok yüzeyselmiş gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Dipnot, kapitalizm karşıtı romantik terimi kapitalist düzene karşı çıkan ama kültürün geçirdiği modern krizin toplumsal ve ekonomik belirleyenlerini yerleştirmeyen veya toplumun ilerici ve kökten dönüşümünü tasavvur edemeyen kimseyi tanımlar. Daha fazla bilgi için bakınız M. Lowy, George Lukács, From Romanticism to Bolshevism. George Lukács, Romantizmden Bolşevikliğe, Londra, Neil Left Books 1979. D. Sonuç. Nietzsche'nin eski Yunanlar yorumu ideolojik çıkarlar tarafından harekete geçirilmesi anlamında politiktir. Nietzsche eski demokrasi ile modern demokrasinin itibarını sarsma ve aristokratik bir kültürü yüceltme girişiminde önümüze çıplak bir ya bu ya o mantığı koyar. Politik düşüncesi Perikles Atinası'nda demokrasinin altın çağında deneyimlendiği şekliyle politikanın değerinin azaltılmasına yaslanır. Nietzsche Sokrates'e karşı çıkmasına rağmen Sokrates'in demokratik bir yönetim şekli olarak tarihsel bir gelişim izleyen polisin değerini düşünmesini paylaşır. Nietzsche'nin eski Yunanlar portresinde eksik olan şey ise eski Yunanların politika deneyimlerinin yeni ve kendine has doğasına dair bir değerlendirmedir. Yunan demokrasisi efendinin tebaası üzerindeki keyfi hakimiyetinin yanı sıra akrabalık ve kabile töresinin hakimiyetini de yurttaşlık bağları ve hukuk devletiyle değiştirerek farklı türde yeni politik ilişkiler kurmuştur. Eski Yunanlar ne kabileye ait ne de daha geniş patriyarkal ve hiyerarşik hane büyüklüğünde olan yeni bir komünel ilişki biçimi geliştirmişlerdir. Demokratik poliste saray ve kralın yerine özgür insanlar veya yurttaşlar topluluğu alır. Dipnot, bakınız Wood ve Wood, Class Ideology and Ancient Political Theory, Sınıf İdeolojisi ve Antik Politik Teori, sayfa 26. Devleti cisimlendiren artık kral değil, yurttaş topluluğudur. Nietzsche'nin politika değerlendirmesi araçsalcı bir değerlendirmedir. Eski Yunan polisinin ayırt edici demokratik özelliklerini değerlendirmedeki başarısızlığından ötürü, politika yalnızca bir toplumsal denetim aracına indirgenmektedir. Nietzsche eylemi tümüyle ahlak kavramının olmadığı estetik bir açıdan daimi virtüözlük olarak görür. Nietzsche kültürü niçin politikaya öncelikli olarak tercih etmemiz gerektiğinin nedenini bize gösterirken, genellikle zekice davransa da demokratik bir yönetimin erdemlerine karşı kör gibidir nedense. Dipnot, günümüzde yazan demokrasinin ideallerinin en iyi yorumcusu ve savunucusu Cornelius Castoriadis olsa gerek. Düşüncesine bir giriş için toplu yazılarına bakınız. Philosophy, Politics, Autonomy, Essays in Political Philosophy, Felsefe Politika Özellik, Politik Felsefe Üstüne Yazılar, Oxford, Oxford University Press 1991. Nietzsche'nin Yunan tragedyası ve kültürü üzerine yayımlanan ilk çalışması daha sonra kendisini şiddetli eleştirilere maruz kalmasına yol açan gençlik dönemine ait düşüncelerle doludur. 1886'da bir öz eleştiri yaparak kendi kitabını eski Yunan kültürünü özgün biçimde modern sorunlara boğmak gibi bir problemi olan sorgulanabilir bir kitap olarak kabul ettiğini itiraf eder. 1886'daki bir öz eleştiri denemesinin başlarında vurguladığı gibi 1870-1871 Fransız-Alman Savaşı'nın ortasında ve sonrasında kesinlikle modern türde romantik özlemlerden acı çeken, kafası karışmış ve kalbura dönmüş genç bir akademisyen eski Yunanlar hakkındaki düşüncelerini kağıda dökmüştür. Nietzsche kitabın estetizmi ve romantizminin Almanya'da kültürel yenilenme, canlanma beklentileriyle ilgili olarak kendi kişisel kötümserliğini yansıttığını itiraf eder. Nietzsche'nin ortaya koymak istediği, geçerliliğini ve önemini koruduğuna inandığı sorun, bir güç kötümserliği keşfetmenin mümkün olup olmadığıdır. Yani güçlü kuvvetli olmanın ve sağlıklılığın harekete geçirdiği, varoluşun katı, tüyler ürpertici ve kötü yönleri için düşünsel bir tercih açığa vuran bir kötümserlik. Nietzsche şu paradoksu kabul eder. Varoluşa dair sağlıktan kaynaklanan bir kötümserlik. Artık Wagner'in müziğinde ve Schopenhauer'ın felsefesinde bulduğu şey hastalıklı bir romantik kötümserliktir. Sanatçı ya da düşünür yaşamın aşırı zenginliğinden veya yoksulluğundan mı ıstırap çeker ve yaratır şeklindeki can alıcı soruyu sorarak sanatçıların ve felsefecilerin yapıtlarının ikili yorumundan faydalanır. Sanatçı ve felsefeciler aşırı sağlıklar acı çekiyorlarsa şayetler, yıkım ve değişim arzuları da geleceğe gebe güçlü bir enerjinin dışa vurumu olabilir pekala. Ama öte yandan ikinci koşuldan ıstırap çekiyorlarsa, bu tür bir arzu genellikle yoksunluğa ve ayrıcalıklardan mahrum olmaya duyulan nefret ve hıncın dışa vurumu olacaktır ancak. GS 370 Nietzsche'nin olgunluk dönemi çalışmasında bu tür bir sulama ağır basmaktadır. Örneğin Nietzsche'nin ahlakın soy kütüğü üstündeki sorgulaması şu soruyla yön kazanmaktadır. Modern ahlaki değerler coşkulu, yaratıcı yaşamın belirtileri midir, yoksa insanlığın kendisini tüketmesinin ve yıpratmasının mı? Tragedyanın doğuşunda estetik değerler üzerinde yoğunlaşan eski Yunanlar üstüne düşünüşü, Nietzsche'nin felsefi eğitimini geliştirmesini ve modernlik belirtilerini deşifre etme işine kalkışmasını mümkün kılar. Aslında Nietzsche ilk çalışmasında anıtsal bir tarih uyarlaması yazıyordu. Yani kendisinin özne üstüne mevsimsiz düşüncesinde de belirttiği gibi, kişinin geçmişin üstünlüğünü hatırlayarak hemen şimdi üstünlük için mücadele etmesini olanaklı kılan bir tarih tipini. Kişi geçmişe ait örneklerden esinlenebilir kuşkusuz. Ayrıca tragedyanın doğuşu belirli açılardan zaten Nietzsche'nin daha sonraları ahlakın soy kütüğü olarak adlandırdığı şeyi, yani şimdinin tarihini kişi nasıl kendi olur oluşturur. Nietzsche o sırada Avrupa kültüründe hüküm sürenin karşısında geçmişe dair farklı bir imgeyi gün ışığına çıkararak şimdiyi, yani içinde bulunan anı ve bu anın gelecekteki gelişme açısından barındırdığı olanakları açımlıyordu. O dönemde eski Yunanlar hakkındaki başat tasvir, Yunanları soylu, yalınlık ve dingin azamet terimleriyle betimleyen Johann Winckelmann 1717-1768 tarafından geliştirilmişti. Bu nedenle daha sonraki yaşamında Nietzsche'nin ilk kitabına yönelik tavrı iyiden iyiye ikircikli bir hale bürünmüştü. Bir yandan kitabını işi bilenler için kötü yazılmış kasvetli ve zarafetten yoksun, iç karartıcı, imge delisi, imgelerin iç içe geçtiği duygusal bir kitap olarak görüyordu. Ama öte yandan bilinmeyen yeni yollar ve dans alanları açmaya yönelik bir ustalık gösterisi sergilediğine inanıyordu. BT, bir öz eleştiri denemesi 3. Böylece hasta romantiğin coşkulu rapsodik anlatım biçiminin, bir Alman'ın diyalektik hastalıklı mizahının ve bir Wagnercinin berbat yaşam biçiminin ardında bilinmeyen yabancı bir sesi ve hala tanınmayan bir tanrının Dionysos müridini keşfetmek mümkündür. Ama Nietzsche kitabının temel iddiasını sanatın insanın gerçekten yaşamı onaylayan ve yaşamı yükselten etkinliği olduğunu savunur yine de. Oysa ahlak tersine yaşama karşı bir nefret ve düşmanlık sergiler. Çünkü yaşamın dış görünüşe aldanmaya, perspektiflere ve hataya bağlı olduğunu kabul edemez bir türlü. Ahlak, yaşamı olumsuzlama istemi olarak gizli bir batış, küçültme ve iftira ilkesi, tehlikelerin tehlikesi olarak yargılanmalıdır. Nietzsche açısından bir paradoks daha, AGY 5. Ama Nietzsche ilk kitabında hakim olan romantik perspektifi terk edip, varoluşun dehşeti ve saçmalığı karşısında sanatın insanlara metafizik teselli sağladığını belirten betimlemeyi sorgulamaya yönelir. Artık yalnızca romantiklerin ve Hristiyanların metafizik olarak rahatlatılmaya, teselli edilmeye ihtiyaç duydukları görüşünü savunur. Güçlü kötümserlerden beklenense bu dünyaya ait rahatlama, teselli bulma sanatı ya da başka bir deyişle gülme sanatı olarak adlandırdığı şeyi öğrenmeleridir. AGY 7 ilk kitabının yayımlanmasından sonraki 14 yıl boyunca Nietzsche'nin savunmayı istediği yalnızca tragedyanın tanınmasının öneminden ibaret değildir. Aynı zamanda ve daha da önemlisi varoluşun komedisidir. Böylece olgunluk döneminde sergilediği genel bakış açısının perspektifinden bakıldığında ilk kitabı belki de daha doğru olarak komedinin doğuşu adını alabilirdi. Dolayısıyla ilk kitabında çizdiği genel bakış açısının tersine Nietzsche'nin olgunluk dönemindeki düşünme biçimi kişi kendi modernliğini başarılı bir şekilde alt edecekse bu modernlikle arasında bir mesafe bırakması gerektiğinin kabul edilmesi üzerinde temellenmektedir. Felsefeci kendi mevsimsizliğini geliştirerek başarabilir bunu pekala. Tragedyanın doğuşunun ortaya çıkışından kısa bir süre sonra Nietzsche'nin kalkıştığı bir şey. Daha sonraki dönemlerin Nietzsche'si için ilk kitabının sorunu, kitabın şimdiye dair sağlıksız ve hastalıklı her şeyi sergiliyor oluşudur. Daha sonraki çalışmasında kendisine yeni bir görev belirler, kişinin kendi dekadansını ve hastalığını ele alması zorunluluğu. Kişinin sağlıklı ya da dekadant bir çağda doğup doğmamayı özgürce seçemeyeceğini kabul eder. Öyleyse dekadant olmayı seçmek ne Sokrates'in ne de Wagner'in harcıdır. Yalnızca kendi dönemlerinin hissedilen rahatsızlığını ve yozlaşmasını kendilerinde somutlaştıran birer sanatçıdır ikisi de. Ama asıl gereken kişinin kendi çağının belirtilerini ve arazlarını fark etmesi, modernliğe karşı koyması ve böylece belirli ölçüde özgürlük kazanmasıdır. Kişinin kendi çağını alt etmesi her şeyden önce kendi çağına yönelik eski tiksintisini ve bu çağdan duyduğu acıyı alt etmesini gerektirir. GS 380 Nietzsche bir dekadant olduğunu söyleyebilir ama aynı zamanda kendi çağına karşı çıktığı için olası yeni bir başlangıcı temsil ettiğini de iddia edebilir rahatlıkla. Böylece bir ömür süren araştırması hem hastalıklı hem sağlıklı yönler barındırdığından kendisini modern çağın eşi benzeri görülmemiş tipik öğreticisi olarak tanımlar. Hem bir tehlikeyi hem de bir vaadi temsil eder aynı anda. Neden bu kadar bilgeyim bir? Aslında Nietzsche'nin kendisini bu şekilde tasvir ederken yapmakta olduğu şey, öğretisini alımlama tarzlarını iyinin ve kötünün ötesinde, evet ve hayra bağlı basit bir ahlak yargısının ötesinde bir yere yerleştirmeleri için okuyucularını yüreklendirmek ve böylelikle çalışmasıyla karşılaştırmalarını bir yazgı kapsamında yorumlamaya teşvik etmektir. Nietzsche, Ecce Homo'da kendisini bir mukadderat olarak tanımlar. Böylece Wagner'i alt etmek için kişinin önce bir Wagner'ci olması gerekir dediğinde, aynısı okuyucunun Nietzsche'nin kendisini alımlayışına da eşit ölçüde uygulanabilir. C.W. Önsöz 4. Nietzsche ve Modern Politika. A. Giriş, Aydınlanma ve Devrim. Nietzsche'nin 1878-1882 dönemindeki yapıtları, modern toplumsal varoluşun gerçeklikleri ve ikilemlerine dair bir dizi tutarlı ve öğretici içgörü içerir. Bu yapıtlarda aydınlanmanın hedeflerini savunan ve rasyonel bir eleştirel teori davasını destekleyen bir Nietzsche buluruz karşımızda. Nietzsche ahlaki kavram ve yargıların tarihsel evrimine ilişkin arkeolojik kazısına ilk kez bu dönemde başlar. Nietzsche artık Schopenhauer'cı metafiziğin avuntularını bir kenara bırakarak, otorite ister dinsel ve metafizik olsun, isterse ahlaki veya politik olsun, sorgulanmamış tüm otorite biçimlerine saldırısında modern felsefeyi destekler. Aydınlanmayı savunur ama meşru olmayan otoriteye meydan okuyuştan yola çıkarak bir devrim felsefesi geliştirmesine yönelik girişimlerin hepsini kınar. Aydınlanma ve devrim arasındaki karşıtlık, Rousseau ve Voltaire arasındaki karşıtlık kapsamında sunulmaktadır. Nietzsche'ye göre devrim felsefesi kendisini toplumsal düzen bir kez yıkıldıktan sonra adil insanlığın en şerefli yüce tapınağının hemen kendiliğinden yükseleceği yanılgısına kaptırmaktan müstariptir. Modern devrim teorisi Rousseau'nun uygarlığın katmanları altında doğal bir insani iyiliğin saklı olduğu, yozlaşmanın kaynağınınsa insanın içinde yani insan doğasında değil devlet ve toplumun kurumlarında ve eğitimde yattığı inancından türetilmiştir. Nietzsche ise bu teoriye karşı şu uyarı ve tavsiyede bulunur. Tarihin deneyimleri bize ne yazık ki bu tür her devrimin, en acımasız erkelerin, en uzak çağların uzun süre gizli kalmış kötülüğü ve taşkınlıkları şekline yeniden canlanmasına yol açtığını gösterdi. Böylece bir devrimin asla insan doğasının bir düzenleyicisi, bir mimarı, bir sanatçısı, bir geliştiricisi değil ama güçsüz insanlıkla bir erke kaynağı olabildiğini öğretti. Gerçekte Voltaire'in düzenlemeye, arındırmaya ve yeniden kurmaya eğilimli olan ılımlı doğası değil, Rousseau'nun devrimin iyimser tiline meydan veren ihtiraslı budalalıkları ve yarım yamalak yalanlarıdır, benim aykırışıma karşı yalanları. Ecrassez l'infâme, Tercümesi, budalalıkları, safsataları, boş inançları yok edin. Uzun bir süreden beri aydınlanmanın ve ilerlemeci evrimin tinini sürgün eden bu tindir işte. Haydi her birimiz kendi içimizde sürgün edilen bu tini geri çağırmanın mümkün olup olmadığına bakalım. Hah, 463. Bu paragrafta açıkça belirtilen görüşlerin Nietzsche'nin erken dönemdeki politik görüşüyle süreklilik sergilemesi kayda değer bir noktadır. Nietzsche bir kez daha kültürün politikadan daha önde gelmesi gerektiği inancını dile getirir ve Dionysosçu aşırılıklara karşı uyarıda bulunur. Özellikle de doğrudan doğruya politik anlamda devrimci bir coşkunun yeşermesine yol açabileceklerine dikkat çeker. Nietzsche devrim karşısında ilerlemeci evrimi savunan Apollonca Voltaire'i onaylar. Son kitabın içerdiği aşırılıklara sırtını yaslamayan Nietzsche, ahlaki ve politik fanatizme karşı duyduğu korkuyu ve güvensizliği asla terk etmez. Nietzsche ölçüllülük, kendine hakim olma ve ilerlemeci evrim davasının gelişmesine katkıda bulunmak için hiçbir ezeli, ebedi, gerçek veya hiçbir mutlak hakikat yoktur varsayımından kaynaklanan yeni bir felsefileştirme tarzına özlemle kucak açar. Felsefeciler tarihsel bir anlayıştan yoksundur Nietzsche'ye göre. İnsanın evrimleştiğinin kabul edilmesinin gelecek felsefesini yönlendirmesi gerektiğine inanır. Ahlakın soy kütüğüne uzanan yoldan şöyle seslenir. Bugün insanlığın gelişimine temel olan her şey, neredeyse hakkında hiçbir şey bilmediğimiz 4000 yıldan çok daha önce, dünyanın ilk çağlarında gerçekleşmiştir. O yıllarda insanlık çok şey değiştirememiş olabilir pekala. Ama şimdiki felsefeciler insanda bugün olduğu şekliyle insanda içgüdüler görüyor ve bu içgüdülerin insanlığın değiştirilemez olgularına ait olduğunu ve bu ölçüde genel olarak dünyanın anlaşılmasına temel oluşturduklarını varsayıyorlar. Teleolojinin tümü son 4000 yılın insanından insanın ortaya çıkışına itibaren dünyadaki her şeyin insana yönelik doğal bir ilişki barındırdığı ezeli, ebedi insan olarak söz edilmesiyle kurulmuştur. Hah 2. Nietzsche'nin metafizik ve felsefi otorite eleştirisi yapma girişimi neleri modern Avrupa toplumlarında yaşanan önemli politik değişiklikler olarak gördüğünü yansıtmaktadır. Nietzsche için toplumun giderek liberalleşmesi ve demokratikleşmesi hem aydınlanmış hem de eleştirel olacak yeni bir tarihsel felsefileştirme tarzı ihtiyacını doğurmaktadır. Nietzsche, değişim ve gelişme programlarının yani felsefi ve politik programların savunucusu olur böylece.